Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsun Farverdin 1402, Hicri Kameri 8 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 30 Mart 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Ramazan Özel Programı, Emirül Mü'minin Kelamında Yaratılış, Kalıcı Itır ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bazı ülke başkanları İran Cumhurbaşkanı'nı Nevruz münasebetiyle kutladılar. Emir Abdullahyan, Rusya ile ilişkilerin doğru yolda olduğunu belirtti. Lavrov, İran'a yönelik tüm yasa dışı yaptırımların iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Moskova, pazartesi günü İran, Rusya, Suriye ve Türkiye'nin dörtlü toplantısına ev sahipliği yapacak. Ve Siyonistlerin işgal altındaki Filistin'den kaçışı hızlandı. Şimdi haberler. Bazı ülkelerin başkanları ayrı ayrı mesajlarla İran Cumhurbaşkanı'nı ve halkını Hicri Şems'i yeni yılın ve Nevruz'un gelişinden dolayı tebrik ettiler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'e Türkiye, Tayland, Kazakistan, Çin, Ermenistan, Türkmenistan, Macaristan ve Belarus ülkelerinin başkanları ayrı ayrı tebrik mesajlarıyla Hicri Şems'i yeni yılı tebrik ederken Nevruz'u doğanın ve yaratılışın canlanmasının habercisi, barış ve insani değerlerin vücut buluş hali ve iyi komşuluğun güçlenmesi olarak değerlendirerek bunun ülke halklarının birbirine yakınlaşması ve hükümetler arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde ve pekişmesinde önemli rol oynadığına dikkat çektiler. Daha önce Kırgızistan, Polonya, Tacikistan, Özbekistan ve Rusya devlet başkanları ayrı ayrı tebrik mesajlarıyla Cumhurbaşkanı ve İran halkını Nevruz'un gelişinden dolayı tebrik etmişti. İran halkının en önemli ve güzel bayramı olan Nevruz, Medler dönemine kadar uzanan çok eski bir bayramdır. İran, Afganistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Pakistan, Irak, Kırgızistan, Kazakistan ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 12 ülke 2016 yılında Nevruz'u insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine kaydetti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran-Rusya ilişkilerinin doğru yolda olduğunu ve iki ülke arasındaki temasların farklı seviyelerde hız kazandığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Dün Devlet Duması'nın Dış İlişkiler Komisyon Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Leonid Slutsky ile yaptığı görüşmede Başkan Vladimir Putin'in Tahran ziyareti ve İslam İnkılabı rehberi ile görüşmesini ikili ilişkilerde önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Emir Abdullahian parlamenter diplomasinin iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesinde önemli bir katkısı olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran ve Rusya Parlamento İşbirliği Yüksek Komisyonu'nda iki parlamentonun komisyon başkanlarının yanı sıra iki ülkenin hükümet yetkilileri de bulunuyor. Bunlar arasındaki temas ve görüşmeler farklı seviyelerde hız kazandı. Rusya Duması Dış Politika Komisyon Başkanı da İran'ın Rusya hükümetiyle yürüttüğü şeffaf işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rusya'nın Kuzey-Güney Koridoru dahil olmak üzere önemli projelere büyük önem verdiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a yönelik tüm yasa dışı yaptırımların iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Amerika ile müttefiklerinin İran'a uyguladığı yasa dışı yaptırımlara rağmen Rusya'nın İran ile ticari işbirliğinin arttığını sözlerine ekledi. Lavrov ayrıca COEP'in alternatifi olmadığını ve Rusya'nın bir an önce COEP'i canlandırmak istediğini belirterek, dünya Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirmesini ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını bekliyor, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı da İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Suriye'deki gelişmelere ilişkin İran Dışişleri Bakanı ile Suriye, Filistin, Kafkasya, Yemen sorunlarının çözümü ayrıca Hazar Denizi'nin yasal rejimi hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun altını çizdi. Bir heyet başkanlığında Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek ikili meseleler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu. Türkiye, Suriye, İran ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Nisan ayında Moskova'da bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında iç savaş boyunca süren çatışmaların bitirilmesiyle Ankara ve Şam arasındaki diplomatik temasların geliştirilmesi olacak. Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili Suriye'deki durumun 3 ila 4 Nisan'da Moskova'da yapılacak görüşmede ele alınacağını söyledi. Yetkili, bakanlar düzeyinde gerçekleşmeyecek ve önemli kararların alınmasının beklenmediği bu toplantının normalleşme sürecinin bir devamı olması bekleniyor, dedi. Rusya, Aralık ayında Suriye ve Türkiye Savunma Bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıya ev sahipliği yapmış ve o tarihten bu yana üçlü görüşmeler Esad'ın diğer müttefiki olan ve yakınlaşmayı açıkça destekleyen İran'da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Bu dört ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla Mart ayında gerçekleştirmesi planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti. Konuyla ilgili Reuters'a bilgi veren İran ve Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer toplantının yapılacağını doğruladı. Rus Devlet Haber Ajansı RIA, pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'a dayandırdığı haberinde Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının Nisan ayı başında Moskova'da istişarelerde bulunabileceğini bildirmişti. İran'ın güneybatısındaki Huzistan ilinin limanlar ve denizcilik işleri genel müdürü bu büyük liman kompleksinin kapasitelerinin süreyi kısaltmak ve temel limanların boşaltılmasının maliyetini azaltmak amacıyla aynı anda 10 okyanus gemisinin en uygun şekilde tahliye ve yüklenmesi için organize edildiğini duyurdu. Behruz Ağa'yı dün bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda aynı anda 10 okyanus gemisini yanaştırma kabiliyetine sahip 14 rıhtımın İmam Hümeyni limanında hizmet vermeye hazır olduğuna dikkat çekerek tüccarlar, mal sahipleri ve nakliye hatları gemileri boşaltmak ve yüklemek için bu limanın kapasitelerini kullanabilirler dedi. Huzistan İli Limanlar ve Denizcilik İşleri Genel Müdürü, mal ve gemi trafiğini artırmak için liman hizmetlerinin sağlanmasında, tüm tesis ve ekipmanların optimum şekilde kullanılmasında özel yaklaşımların benimsenmesine vurgu yaparak şunları kaydetti. Tahliye ve yükleme endekslerindeki iyileşmenin ardından İmam Hümeyni Büyük Liman Kompleksinde temel malları taşıyan gemilerin hızlı tahliyesinde benzeri görülmemiş rekorlar kaydetme süreci arttı. Huzistan ili Mahşer'deki İmam Hümeyni Limanı, Hormozgan elindeki Şehit Recai Limanı'ndan sonra İran'ın en işlek ikinci limanıdır. Uluslararası Enerji Ajansı, İran'ın petrol üretiminin bu yılın ikinci ayında 20 bin varil artarak günde 2 milyon 650 bin varile ulaştığını duyurdu. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Uluslararası Enerji Ajansı dünya petrol piyasasına ilişkin son aylık raporunda bu yılın ikinci ayında toplam OPEC petrol üretiminin günde 29.170 milyon varil olduğunu açıkladı. 13 OPEC üyesinin Şubat 2023'teki toplam petrol üretimi bir önceki aya göre günde 70 bin varil arttı. Bu rapora göre aralarında İran'ın da bulunduğu 8 OPEC üyesi bu yılın Şubat ayında üretim artışıyla karşı karşıya kaldı. İran'ın ham petrol üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya göre 20 bin varil artarak günde 2 milyon 650 bin varile ulaştı. İran bu yılın ilk ayında günde 2 milyon 630 bin varil petrol üretmişti. İran 2022 yılında 62 milyon ton çimento üretimiyle bu ürünün dünya üretiminde hala 8. sırada yer almayı başardı. Muhabirimizin bildirdiğine göre 2021'de 4 milyar 400 milyon ton olan dünya çimento üretim miktarı 2022'de %6,82'lik düşüşle 4 milyar 100 milyon tona geriledi. Amerika'nın Jeoloji Kurumu'na göre bu dönemde Çin 2 milyar 100 milyon ton çimento üretimi kaydetti ve bu ürünün üretiminde liderliğini sürdürerek dünyada birinci sırada yer alıyor. 2022 yılında dünya çimento üretiminde Hindistan 370 milyon tonluk üretimle ikinci, Vietnam ise 120 milyon tonluk üretimle üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl 95 milyon ton çimento üretimiyle Amerika ve 85 milyon ton çimento üretimiyle Türkiye bu ürünün üretiminde 4. ve 5. sırayı almayı başarmıştı. İran Milli Bakır Şirketi'nin Genel Müdürü İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyada keşfedilen bakır madenleri alanında 5. sırada olduğunu açıkladı. İran Milli Bakır Şirketi Genel Müdürü Ali Rustemi, ülkedeki bakır kapasitelerini işaretle İran'ın keşfedilen 19 milyar ton bakır mineral ile şu anda dünyada 5. sırada yer aldığını söyledi. Rustemi'nin belirttiğine göre İran 200 yıl daha bakır rezervleri keşfetmiştir. Bu rapora göre bu miktardaki keşifler bakır madeni keşiflerin sadece %7'si sonucunda rapor edilmiştir ve 1402 yılı planları keşiflerin gelişimine göre yapılacaktır. İran'ın birçok ilinde bakır rezervleri keşfedilebilir. Filistinli direniş grupları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Filistin'de büyük elçilik açmasını Tel Aviv'in İran'ın nükleer programına karşı koymadaki başarısızlığının devamı olarak değerlendirdi ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkını bu eylemi reddetmeye çağırdı. Ama sözcüsü Hazım Kasım El Alem kanalına şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu davranışı bu kutsal şehirde halkımızın ve onların devredilemez haklarının ihlalidir. Bu şehir Filistinlidir, Arap'tır, Müslümandır ve öyle kalacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu eylemden geri çekilmesini rica ediyoruz. Aksi takdirde bu Filistin milletine yönelik açık bir saldırganlık olacaktır. İslami Cihat Hareketi Sözcüsü Davut Şahap da El Alem muhabirine şunları kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu eylemini kınıyor ve İsrail'in bölgede istikrarı bozmak ve güvensizlik yaratmak amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'ni çevreleyen ülkelerde kendine yer aradığına inanıyoruz. İbranice'ye yayın yapan bir kaynağı, kanıcı olarak göç etmek için başka ülkelerden pasaport almaya çalışan Siyonistlerin sayısının son zamanlarda önemli ölçüde arttığını itiraf etti. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yedioth Ahronot bir raporda şunları yazdı. Son olaylar ve İsrail'in geleceğiyle ilgili yoğun endişeleri sonrasında diğer ülke vatandaşlığı için Siyonist göçmenler arasında başvuruların sayısı büyük ölçüde arttı. Bu alanda faaliyet gösteren bazı hukukçular Siyonist göç olgusunun yoğunlaşmasına tanık olduklarını, öyle ki bu kişilerin sayısının geçmişe göre onlarca değil yüzlerce arttığını ve günlük olarak her avukata 5-6 talep geldiğini vurguladı. Suriye ordusunun hava savunması Siyonist rejim savaşçılarının Perşembe sabahı Şam'a düzenli füze saldırısına karşılık verdi. El Alem kanalını bildirdiğine göre bu sabah erken saatlerde İsrail savaş uçakları işgal altındaki Golan bölgesinden Şam'ın güneyindeki Suriye ordusunun mevzilerine bir dizi füze ateşledi. Suriye hava savunması ise bu füze saldırısına karşılık verdi. Bazı kaynaklar Siyonist rejim savaş uçaklarının Şam'da Gassion Dağı yakınlarındaki direniş grubuna ait mevzileri bombaladığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkelerden bu ülkedeki 12 yıl savaşın ardından kaybolan on binlerce Suriyelin bulunması için bağımsız uluslararası bir mekanizma kurmalarını istedi. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şunları belirtti. Her sektörden Suriye halkının kayıp kaçırılan, işkence gören ve haksız yere ve keyfi olarak gözaltına alınanlar var. Guterres'e göre yeni uluslararası mekanizma Suriye'deki kayıp kişileri bulma çabalarını mağdurlara ve hayatta kalanlara odaklanan bir sistemde birleştirecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriyeli ailelerin Suriye'deki on binlerce kayıp insan vakasını soruşturmayı amaçlayan uluslararası bir organın oluşturulmasına yönelik sürekli taleplerini yineledi. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu bu ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak yaptığı ortaklık muhtırasını kabul etti. Ve son haberimiz. Almanya, Ukrayna'daki savaşa yönelik müdahaleci yaklaşımının devamında bu ülkedeki savaş bahanesiyle Ukrayna'ya 13 milyar dolarlık Alman askeri yardımına onay verdiğini açıkladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz, Uluslararası Af Örgütü'nün Batı'nın insan hakları tutumunu eleştirmesi etrafında. Uluslararası Af Örgütü, Batı'nın Batı'ya karşıt ülkelerdeki insan hakları ihlalleri konusunda uyguladığı çifte standardı ve bu konuda Siyonist rejim dahil olmak üzere bazı müttefiklerine karşı yumuşak davranmasını eleştirdi. Suudi Arabistan, Mısır ve Siyonist rejim gibi örneklerde Batı'nın tavırlarının standartlara uymadığını bildirdi. Uluslararası Af Örgütü, Batı'nın Rusya'ya karşı inadına ve sert tutumuna ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sonuçları açısından insan hakları ihlalleri alanında dostlarına karşı yumuşamasına işaret ederek bu çifte standartları kınadı. Bu insan hakları örgütü yıllık raporunda şunları belirtiyor. Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına kararlı tepkisi Siyonist rejimde dahil olmak üzere bazı batılı müttefiklerin ciddi insan hakları ihlallerini ele almak için talihsiz anlamlı eylem eksikliğiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Suudi Arabistan ve Mısır'a karşı tutumda da bariz bir eksiklik görülmektedir. Batı'nın insan hakları alanında uyguladığı çifte standart tavır konusu İran gibi Batı'nın egemenliğine karşı çıkan ülkeler ile Çin ve Rusya gibi Batı'nın rakipleri tarafından defalarca gündeme getirilmiştir. İnsan hakları kavramı küresel düzeyde ve uluslararası camiada kabul görse de başta Amerika olmak üzere Batı'nın yaklaşımlarına, konumlarına ve eylemlerine bakıldığında Batılıların bu temel kavramla ilgili kendilerine özgü ve sınırlı tanımları olduğu görülmektedir. Batı kendi ölçü ve ölçütleriyle diğer ülkelerdeki özellikle Batı egemenliğine karşı çıkan ve bağımsız hareket etmek isteyen ülkelerdeki insan hakları durumunu inceliyor, sorguluyor ve bu konuda pozisyon alıyor. Dünyanın farklı yerlerinde ve farklı ülkelerinde ayrıca dünya dinlerinde insan hakları konusunun farklı ve çeşitli boyutları varken Batı'nın diğer ülkeleri kendi insan hakları tanımına göre yargılaması tabii ki yanlıştır. İnsan hakları konusu Batılıların elinde Rusya, Çin, İran gibi Batı hegemonyasına karşı çıkan ülkelere karşı propaganda saldırıları ve psikolojik ve algı savaşları başlatma aracı haline geldi. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda insan haklarını ihlal etmek ve savaş suçları işlemekle suçlanması, hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı çıkarması ve aynı mahkemenin Amerikan suçlarına bakmayı reddetmesi bunun açık bir örneğidir. Bugüne kadar 2003'te İngiltere Başbakanı Tony Blair ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan Irak'a saldıran George Bush başta olmak üzere Batılı liderlerden hiçbiri hakkında tutuklama kararı çıkarmadı. Aynı şey Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'de Filistinlere karşı evlere ve çiftliklere yönelik çok sayıda saldırı ve Gazze şeridiyle Batı Şeria'da Filistin halkını acımasızca öldürmesi gibi ardı ardına işlediği sayısız suçun kanalması veya soruşturulmasını talep edilmesi için de geçerlidir. Aslında Amerika bu konuda sadece Tel Aviv'e karşı önlem almamakla kalmıyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu suç eylemlerine karşı açıklama veya karar alınmasını her zaman engelliyor. Bu Siyonist rejimi Filistinlere karşı daha fazla suç işlemeye teşvik ediyor. Öte yandan Batılılar kendilerini insan hakları durumunu incelemekten muaf görmekte. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Konseyi gibi insan hakları kurumlarının insan haklarına ilişkin rapor açıklama ve kararlarını dikkate almamaktalar. Bu ülkelerdeki durum, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum ise içler acısı. Temel olarak Batı'nın insan hakları iddiaları karşıt ülkelere karşı ileri sürülürken, Batı'daki özellikle de Amerika'daki insan hakları durumuna bakıldığında bu ülkelerde ciddi insan hakları ihlalleri görülüyor. Amerikan Kongresi'nin Müslüman ve Demokrat temsilcisi İlhan Omer diyor ki, Washington'un dünya çapında insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları çok ikiyüzlülükten ibarettir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonistlerin İbrani Baharı kaygısı etrafında. Müzik Netanyahu yargı reform planını geçici olarak durdurmuşken İsrailli şahsiyetler ve medya İbrani Baharı olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdi. İsrail son günlerin en büyük halk gösterilerine tanık oldu. Bazı medya kanalları yaklaşık 700 bin kişinin Benjamin Netanyahu'nun kabinesini protesto ettiğini bildirdi. Arap medyası işgal altındaki topraklardaki gelişmeleri İbrani Baharı olarak nitelendirdi. Ve Arap medyasının bu açıklamasına Siyonistlerin öfkesi de eşlik etti. Siyonist gazete Haaretz başta Mısır olmak üzere Arap medyasının işgal altındaki topraklarda devam eden gösterilere yaklaşımını eleştirerek İbrani Baharı başlığının Mısır'ın mevcut krizine ilişkin haberlerde kullanıldığını, Siyonist rejim için bir nevi şok olduğunu duyurdu. Bu İbrani gazetesi bazı medya organlarının Tel Aviv'deki gelişmeleri İsrail'in sonu olarak tanımlamasını kınadı. Yargı reformu planına yönelik yaygın kamuoyu muhalefetine tepki olarak Netanyahu bu planın geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Pazartesi gecesi koalisyon liderleriyle yapılan yoğun baskı ve kapsamlı istişarelerden sonra Siyonist rejimin başbakanı bu rejimin yargı sistemi hakkındaki tartışmalı planının askıya alındığını duyurdu ve şöyle dedi. Planı durdurmaya karar verdim. Yargı sistemindeki değişiklikler için ve diyalog için zaman tanıyın. İlk adım İsrail'in savaş bakanı görevden almak oldu. Tel Aviv kabinesinin savaş bakanı Galan tartışmalı yargı reformu planını alenen eleştiren kabine üyeleri arasında yer aldı. Galant'ın açıklamaları Siyonist rejim başbakanı Netanyahu'nun 26 Mart pazar günü kendisinin görevden almasına neden oldu. Bu eylemin Siyonist ordu güçlerinin yaygın muhalefeti ve bu rejimin savaş bakanına verdiği destek ve Siyonist şahsiyetlerin uyarıları eşlik etti. İsrail Kamu Güvenlik Servisi'nin Şabak eski başkanı Ami Ayalon bu konuda şunları söyledi. Netanyahu orduyu dağıtma ve ülke güvenliğini bozma yolunda büyük bir adım daha atıyor. Galant, hükümetin yürüttüğü tehlikeli süreci herkesten daha iyi anlamıştı. Likud Partisi üyesi ve Knesset Dışişleri ve Savaş Komitesi Başkanı Yuli Edelstein de Siyonist rejimin savaş bakanlığından Yahu Galant'ın görevden alınmasının sonuçları hakkında uyarıda bulunarak güvenlik hakkında rahatsız edici bir haber duyduğunu belirtti ve mevcut güvenlik durumu karşısında savaş dairesinde değişiklik yapma zamanının olmadığını açıkça ortaya koyacağını söyledi. Netanyahu'nun ikinci hamlesi yandaşlarını kabineyi desteklemek için gösteriler düzenlemeyi çağırmak oldu. Netanyahu'nun bu eylemine seferber olan muhalefetin tepkisi de eşlik edebilir ve iç çatışmaların çıkmasına yol açabilir. Bu bağlamda Siyonist rejimin eski başbakanı Naftali Bennett de pazartesi günü bir sesli mesajda İsrail 1973'te Mısır ile Ekim Savaşı'ndan bu yana varlığının en tehlikeli noktasında itirafında bulundu. Son nokta ise yargı reformu planının geçici olarak askıya alınması, işgal altındaki topraklardaki krizin sona ermesi anlamına gelmemesidir. Netanyahu eleme fikrini boşa çıkarma girişimi anlamına geliyor. Netanyahu'nun çağrısı ve muhalefetin birliği, mevcut krizin devam etmesi ve İbrani Baharı'nın gerçekleşmesi için temel oluşturabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Ferverdin 1402 Hicri Kameri, 8 Ramazan 1444 ve Miladi 30 Mart 2023 Perşembe. ...62 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Ferverdin 1340'te İran'ın büyük alimlerinden Ayetullah Seyyid Hüseyin Tabatabai Burucerdi Hakk'a yürüdü. Ayetullah Burucerdi ilk eğitimini doğdu Burucerd kentinde. Tamamladıktan sonra Irak'ta Necef kentine gitti ve burada seçkin alimlerden ders aldıktan sonra İran'a geri döndü ve ilmi ve sosyal faaliyetlere başladı. Ayetullah Burucerdi Hicri Şems'i 1324'te Meşet ve ardından Kum kentlerine gitti ve burada takdir merci makamına nail oldu. Kum dini ilimden merkezi Ayetullah Burucerdi'nin döneminde büyük gelişme kaydetti. Ayetullah Burucerdi Kum kentinde İslam dininin zengin kültürünü dünyaya tanıtma fırsatı buldu ve bugün de ve İslami mezheplerin yakınlaşmasında da önemli rol ifa etti. Ayetullah Burucerdi ayrıca birçok değerli eseri de imza attı ve İran'ın çeşitli kentlerinden başka Almanya'nın Hamburg kentinde de cami yaptırdı ve İmam Hümeyni başta olmak üzere seçkin talebeleri yetiştirdi. ...45 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Ferverdi 1357'de Tebriz halkının Şah rejimine karşı kıyamında şehit düşenlerin 40. şehadet günlerinde İran'ın birçok kentinde halk sokaklara döküldü. Tebriz halkı Hicri Şems'i 29 Behmen 1356'da Şah rejiminin İmam Hümeyni'ye hakaret etmesini protesto eden Kum halkının kıyamını bastırmaya tepki göstererek protesto eylemi düzenlemişti. Ancak Şah rejimi bu kıyamı da bastırdı ve Tebriz halkından birçoğu şehit düştü veya yaralandı ve birçokları da gözaltına alındı. Bu olayın 40. gününde Yez halkı kentin Ulu Cami'nde muhteşem bir gösteri düzenleyerek İmam Hümeyni'nin sürgünden geri dönmesini ve Şah rejiminin devrilmesini istedi. Aynı günde Meşhed halkının düzenlediği eylemde halkla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Bugün de Tahran Çarşısı da Şah rejimine tepki olarak kepenk kapattı. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Ferverdin 1358'de İran'da yeni devlet yapısının belirlenmesi için referandum düzenlendi. Tarihi ve eşsiz bir şekilde karşılanan referandum 2 gün sürdü. Referanduma katılan İran milletinin %98.2'si İslam Cumhuriyeti nizamına evet dedi. ...143 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Ferverdin 1259'da Gacalar döneminin ünlü edip ve şairlerinden Lisanul Mülk lakaplı Mirza Muhammed Taki Sepir Kaşani vefat etti. Onun en ünlü eserlerinden biri Nasihatul Tevari adlı eseridir. ...769 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Ramazan 675'te İranlı ünlü hekim ve müneccimlerinden Katebi lakaplı Necmeddin Ali Debiran vefat etti. Katebi'nin ilk yaşam yıllarından herhangi bir bilgi yokken ancak onun yaşamından öyle anlaşılıyor ki Hoca Nasreddin Tusi Katebi'den mağaradaki rasathane içinde yardımcı olmasını istedi. Katebi hikmet ve mantık dallarında birçok eser kalem aldı ki bunlardan Cemailul Dakayik ve Hikmet el Eyn adlı eserlere değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim. شهر العبادة شهر الصيام. تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم رمضان رحيم. شهر العبادة شهر الصيام. تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Huzur, insan oğlunun kaybettiği şeydir. Gerçekte insanın tüm çabaları ve emeklerinin en temel amacı huzura kavuşmaktır. İnsan servet biriktirir, ev, arsa ve bahçe satın alır. Çünkü huzur ister. İnsan hayatta lüks peşinden gider çünkü huzura kavuşmak ister. Ve insan Allah'a ibadet ederken de huzurun peşindedir. Peki ama gerçekten bunlardan hangisi insanı kalıcı bir huzura kavuşturabilir?
Değerli dostlar, mübarek Ramazan ayının 8. gününü idrak ediyoruz. Psikologlar şöyle diyor: biz insanlar içimizde aşk ve sevgiyi almak üzere birçok mahzenimiz vardır ve bunlardan hangisi boşalırsa içimizde bir eksiklik, bir kaygı hissetmeye başlarız. Bu mahzenlerin en önemlisi Allah aşkı ve Allah sevgisiyle dolan ve içimizde huzur bağlamında olumlu bir his yaratanıdır. Biraz önce de belirtildiği üzere huzur, İnsanoğlunun kaybettiği şeydir. Gerçekte insanın tüm çabaları ve emeklerinin en temel amacı huzura kavuşmaktır. İnsan servet biriktirir, ev, arsa ve bahçe satın alır çünkü huzur ister. İnsan hayatta lüks peşinden gider çünkü huzura kavuşmak ister. Ve insan Allah'a ibadet ederken de huzurun peşindedir. Peki ama gerçekten bunlardan hangisi insanı kalıcı bir huzura kavuşturabilir?
Alman psikolog Erich Fromm şöyle diyor: maddi refah ve toplu asayişin insanlara mutluluk ve huzur armağan edeceği varsayılırdı. Sınırsız üretim, mutlak özgürlük ve göz kamaştıran ilerlemeler yeryüzünü vaat edilen cennete dönüştürmesi bekleniyordu. Fakat gerçek şu ki sanayi devri bu büyük vaatlerini yerine getiremedi ve şimdi insanlar heveslerini sınırsız bir şekilde tatmin etmenin huzur ve mutluluk getirmediğini anlamaya başladı.
1952 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan Almanya'nın ünlü hekimi Albert Schweitzer ödülünü aldığı törende dünya halkına hitaben şöyle dedi: İnsan süper adam oldu. Fakat bu süper adam üstün düşünceye ulaşamadı. İnsan gücü ilerledikçe insan zayıf ve daha da zayıf bir mahluka dönüşüyor ve bu konu vicdanlarımızı sarsması gerekiyor.
Öte yandan insan oğlunu yaratan ve her türlü derdinden ve dermanından ve tüm özelliklerinden haberdar olan yegane yaratana göre huzur ancak bir tek yoldan elde edilebilir. Allah'ı zikretmek ve yad etmek ve ancak onunla irtibat kurmak. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresinin 28. ayetinde de gönüllerin ancak onu anarak huzura kavuşacağını buyuruyor. İranlı büyük arif ve şair Mevlana da bu konuda şöyle diyor. İnsan oğlunun içinde öyle bir aşk ve acı ve talep vardır ki, eğer 100.000 alem onun mülkü olursa sükunete kavuşamaz, huzur bulamaz. Bu halk her türlü meslekle, sanatla ve mensepleri uğraşır ve nücum ve tıp ve benzeri ilimleri tahsil eder. Ama asla huzur bulamaz. Zira amacı olanı elde edememiştir. Zira insanın kalbi ancak onunla irtibatta huzur bulur. Tüm bu koşullar ve amaçlar bir merdiven gibidir ve bu merdivenin başı kalma yeri değil, geçme yeridir. Ne mutlu daha erken uyanan ve vakıf olana ki bu uzun yol ona kısalır ve şu merdivenin başında ömrünü ziyan etmez.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Bugünkü ayetimiz Nisa suresinin 64. ayeti.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerini zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi, Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.
Tahran Radyosu.
Bu ayetin tefsirinde şu ifadeler yer alıyor. Yüce Allah, kulları arasından bazılarını peygamber olarak gönderdi ki, ilahi mesajı başka insanlara ulaştırsın. Onlar insanları insani şayeste erdeme doğru hidayet etmekle görevliler. Ancak bu ayetin ifade ettiği nokta şu ki, ilahi peygamberin nesi varsa Allah-u Teala'dandır. Ve eğer onlara itaat etmek Allah'a itaat etmek gibi vacipse, bu da Hak Teala'nın fermanı içindir. Ayet daha sonra günahkar kulların dönüş yolunu açıyor. Ancak bu ayette ilginç ve önemli olan nokta şu ki, Allah'a itaatsizlik ettiler demek yerine kendilerine zulmettiler şeklinde buyuruyor. Yani Allah'ın ve peygamberin emirlerini göz ardı eden ve onlara itaat etmeyen insan aslında kendini zulmetmiş sayılır. Zira ilahi emirlerin tümü insanın çıkarları yönündedir ve bu emirlere uymayan insan aslında kendi yaşamını ihlal etmiş olur ve manevi açıdan da hiçbir ilerlemesi söz konusu olmaz.
Öte yandan bu ayet, İslam peygamberine tevessül etmeyi bir nevi şirk sayanlara net bir cevaptır. Ayet şöyle buyurmakta, peygambere yönelmek ve onu Yüce Allah katında şefaat için aracı yapmak ve günahkar kullar için istiğfarda bulunması etkilidir ve tevbenin kabul görmesine ve ilahi rahmete vesile olur. Eğer İslam peygamberinden aracı olmasını niyaz etmek ve istiğfarda bulunmak şirkse, o zaman Kur'an-ı Kerim nasıl günahkarlara bu emri veriyor? Kuşkusuz günahkar insan ilkin kendisi tevbe etmesi ve yanlış yoldan geri dönmesi gerekir ve ardından tevbesinin kabul görmesi için Resulullah'ın istiğfarından yararlanması gerekir. İslam peygamberi kendisi günahları bağışlayan değildir ve ancak Allah'tan bu yönde talepte bulunabilir. İlginçtir ki Kur'an-ı Kerim sen onlar için istiğfar et demiyor ve ancak peygamber onlar için istiğfar etsin diyor. Bu tabir İslam peygamberinin Allah katındaki mevkiinden yararlanması ve tevbe eden günahkar kullar için istiğfar etmesine işaret ediyor.
Hoca Abdullah Ensari bu ayetin edebi ve irfanı tefsirinde şöyle diyor. Bu ayet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah nezdinde şanını ve makamının büyüklüğüne ve Yüce Allah'ın o Hazret'e sunduğu keramet haletinden bir halete işaret ediyor. Zira aralarında aracıyı kaldırdı ve onun hükmünü kendi hükmü ile eşit tuttu ki insanlar Resulullah'a itaat etmenin Allah'a itaat etmek olduğunu anlasın ve Resul'ün fiili, hak vahiy ve Resul'ün beyanı, Resul'ün ameli ve hak yolu, Resul'ün hak hücceti ve tebliği hakkın dostluğudur.
Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin 3. ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Belki Bayan Salih'i adında dinleyicimizin sorunu sizin de sorununuz olabilir. Bayan Salih'i şöyle diyor. Oruç tutmayı çok severim. Bu ayın ruhi safası ve ruhani hali çok güzel. Ama oruç tuttuğum zaman zafiyet ve halsizlik bana musallat oluyor ve bu ibadeti tamamlayamamaktan korkuyorum. Biz de Bayan Salih'i ve bu kaygıyı paylaşan diğer dostlara diyoruz ki, sıcak günlerde oruç tutmak, diğer mevsimlerde oruç tutmaktan farklıdır. İnsan çabuk susar ve eğer çalışıyorsanız gün boyunca enerji kaybıyla karşılaşabilirsiniz. Uzmanlar mübarek Ramazan ayında açlık ve susuzluktan kaynaklanan baskıları hafifletmek için mümkün mertebe sahur öğününü beslenme programımızdan kaldırmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyor.
Sahura kalkmadan oruç tutan insanlarda kan şekerinin hızla düşmesi ve halsizlik ve baş ağrısı ve sinir sisteminin zayıflaması gibi durumlara yol açar. Sahura kalkmak İslami gelenektir. Zira oruç tutmanın meşakkatini azaltır ve açlık ve susuzluk çekme süresini de kısaltmış olur. Bu yüzden oruç tutmak isteyen Müslümanların sahura kalkması müstahaptır ve sahurda velev ki birkaç adet hurma ve bir yudum su olsun bir şeyler yemesi uygundur. Yine sahurda proteinli besinleri tüketmek açlıktan doğan zafiyeti hafifletir. Öte yandan etli besinlerle beraber pilav ve makarna tüketmek de Ramazan ayında erkenden acıkma duygusunu önleyebilir. Bu tür besin maddeleri geç sindirildiğinden açlık hissetmeyi hafifletmeye yardımcı olur. Bundan başka sahurda sırf şeker içeren besin maddelerini tüketmek tavsiye edilmez. Bu tür besin maddeleri kan şekerini hızla yükseltir ve vücudun insülin salmasına yol açar. Sahurda sebze tüketmek de gün boyunca susamayı engeller.
Beslenme uzmanı Hacı Fereci şöyle diyor. Sahur, oruç tutan insanlar için en önemli yemek öğünüdür. Ve sebze ve nişasta içeren besin maddeleri tüketildiği takdirde faydalı olur. Yine lifli besin maddeler ve meyvelerde oruç tutan insanın gündüz saatlerinde vücudunun su ihtiyacını karşılamakta etkili olur. Oruç tutmak isteyenler az yağlı protein içeren besin maddelerini de beslenme programlarına almaları ve bu ayda kızartma gibi yağlı besinlerden kaçınmaları gerekir. Zira bu gibi yemekler halsizlik ve vücutta şişkinliklere yol açar ve haşlanmış yemekleri tercih etmek daha iyidir. Bundan başka sahur vakti tüm semavi dinlerde Allahu Teala'ya ibadet etmek için en uygun zamandır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şu müjdeyi vermiştir. Melekler sahurda istiğfarda bulunan ve sahur yemeğini tüketen tüm kullar için istiğfar eder.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parsu.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Ramazan ayında tüm dua ve ibadetlerinizin Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Emirül Müminin'in kelamında yaratılış baharı.
Değerli dinleyiciler, Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kelamında yaratılış baharını anlattığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Dünyada en hareketli ve aynı zamanda ufak canlı türlerinden biri olan karıncayı bilmeyen hemen hemen yoktur. Özellikle doğada ve hatta bazı evlerde karınca sürülerini görmek mümkün. Karıncalar en çok toplu halde yaşamları ile dikkat çekiyor. Karıncaların yaşamı incelendiğinde insan yaratılış âleminin bir başka şaşırtıcı özelliğiyle karşılaşıyor. Öyle ki İnsan yaşadığı dünyanın çevresine karşı ne kadar bilgisiz olduğunu daha iyi anlıyor.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eğer düşünceni kullanır ve böylece yaratılış sırrını öğrenmek istersen, açık deliller şu küçücük karıncayı yaratanla, şu büyük hurma ağacını yaratanın aslında aynı olduğunu sana söyleyecektir. Her şeyin yaratılışında üzerinde durulan ayrı ayrı titizlik ve yaşayan her mahlukun yaratılışında var olan farklılıklar açısından. O zaman güneş ve ay üzerine düşün. Ağaçlar ve bitkiler, su ve taş, gece ve gündüzün farkı, denizlerin dalgalanması, dağların bolluğu, zirvelerin yüksekliği, bunca sözcük ve farklı diller, hepsi Allah'ın açık ayet ve işaretleridir. O zaman bunu kabul etmeyen veya tedbir edeni inkar edenin vay haline.
Karıncalar varlık aleminin en acayip mahluklarından biridir. Gerçi çok sayıda ve çok ufak olmaları yüzünden insanların birçoğu bu ilginç mahlukları önemsemez. Fakat bu canlı türü üzerinde 20 yıl boyunca araştırma yapan bazı bilim adamlarını hayrete düşürecek kadar ilginç özellikleri vardır.
Karıncaların hakkında dikkat çeken ilginç noktalardan biri geleceğe dönük tedbiri ve yönetim anlayışıdır. Karınca içgüdüsel olarak yaz aylarında ağır kış şartlarını düşünüyor. Oysa şimdiye kadar hiç kış mevsimi görmemiş olabilir. Karınca ayçiçeği tohumları çok uygun biçimde saklıyor ve bazen onları yuvasının dışına çıkararak havalandırıyor ve böylece bozulmalarını önlüyor. Karınca bazen de tohumları iki veya birkaç parçaya bölüyor ve böylece yeşermesini veya bozulmasını engelliyor. Hatta bilim adamları karıncaların dereotu tohumunu dörde böldüklerini, zira daha az sayıya böldüklerinde tohum yeşerdiğini belirtiyor.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcu Belâ'da 185. hutbede karıncanın ilginç özelliklerini şöyle anlatıyor. Acaba Allah Teala'nın yarattığı şu ufacık mahluklara bakmazlar mı? Nasıl onların yaratılışı titiz ve hesaplıdır ve onların yapısında kulak ve göz yaratmış ve kemik ve derilerini düzeltmiştir. Şu karıncaya bakın, küçücük yapısı ve narin endamı öyle ki ufaklığı yüzünden zor fark edilebilir ve vücudunun onca karmaşıklığı akıllara sığmaz. Bakın nasıl engebeli arazide yürüyor ve rızkını buluyor. Tohumları yakın uzak yollardan toplayıp yuvasına taşıyor ve belli bir yerde saklıyor.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle devam ediyor. Sıcak mevsimde soğuk mevsim için ve güçlü olduğu günlerde güçsüz olduğu günler için biriktiriyor. Onun rızkı Allah tarafından güvence altına alınmıştır ve ona uygun yiyecekler verilmektedir. Allahu Teala asla ondan gafil olmaz ve tedbir eden Allah onu asla mahrum bırakmaz. Hatta sert, kurak ve rutubetsiz bir taşın içinde olsa bile.
İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Eğer onun bedeninde sindirim sistemine ve başındaki gözüne ve kulağına bakacak olursanız ve üzerinde düşünürseniz şaşırırsınız ve onun nasıl bu denli titiz yaratıldığını anlamakta zorluk çekersiniz. O zaman yüce ve büyüktür. Karıncayı eli ve ayağı üzerinde durduran ve onu güçlü bir şekilde ayakta tutan Allah. Eğer düşünmenin tüm yollarını sonuna kadar gidersen, tüm bu deliller sana küçücük karıncanın yaratanı ile hurma ağacının yaratanı bir olduğunu gösterir. Kuşkusuz Allah Teala için iri ufak, küçük büyük, zayıf güçlü her türlü mahluku yaratmak birdir.
Nehcül Belaga, yaratılışın şaşırtıcı boyutlarını, Yüce Allah'ın varlığını ve sonsuz güç ve ilmini idrak edebilmek için önemli bir kaynaktır. Bu kitabın bir bölümünde İmam Ali Aleyhisselam bizim elimizden tutuyor ve kuşlar dünyasına götürerek bu dünyanın tuhaf yönlerinden bazılarını anlatıyor. İmam Ali Aleyhisselam 165. hutbede, İlkin Allahu Teala bazı mahlukları yarattığını anlatıyor. Harikulade mahluklar, bazıları canlı, bazıları cansız, bazıları sabit, bazıları hareketli. Ardından narin ve titiz yaratılışı ve gücünü, azametine açık şahitler yarattığını, öyle ki akıllar ona itaat etmeyi ve onun varlığını itiraf ederek ona teslim oldular ve kulaklarımıza onun yegane olduğunu seslendirdiler.
Dünyada çeşitli kuşlara baktığımızda onların çeşitli yerlerde, ovalarda, vadilerde ve dağlarda yuva yaptıklarından şahit olunca Yüce Allah'ın varlığını hissediyoruz. Yine bu kuşların dipsiz gökyüzünde kanatlandıklarına baktığımızda ve güzel ötmelerinden neşelendiğimizde ötmelerinde tevhidin seslendirildiğini hisseder gibi oluruz.
Tahran Radyosu.
İmam Ali aleyhisselam hutbesinde tavusun yaratılışında dikkat çeken özelliklere ve bunca özelliğin görecede bir arada olamayacağını işaret ederek şöyle buyuruyor. Yaratılış aleminde en harikulade kuşlardan biri tavustur. Allahu Teala bu kuşu en güzel biçimde yaratmış ve kanatlarına ve tüylerine en güzel renkleri vermiştir. Güzel kanatları ve tüyleri ve dişisine doğru hareket ederken açtığı şemsiye gibi kuyruğu. Gölgeli gibi açtığı bu kuyruğu, kaptanın açtığı gemi yelkeni misalidir. Eğer tavusun tüylerinin renklerini yeryüzünde yeşeren bitkilere benzetecek olursa, ilkbaharın rengarenk çiçeklerinden bir demet olduğunu söyleyebilirsin. Eğer onu kumaşlara benzetecek olursan, Yemen'in rengarenk perdelerine benzetirsin. Eğer onu süs eşyalarına benzetecek olursan, gümüşten yapılan bir telin üzerinde dizilmiş rengarenk taşlara benzetirsin.
Tavus kuşu hareket ederken yumuşak tüylerini onca renkleri ve güzellikleriyle birlikte açarak seyredenlere hava atıyor ve yoluna devam ediyor. Tavus kuşunun beyaz tüyleri ise gümüşten teller gibidir ve kanatlarının üzerindeki renkli halkalar da altından kolyeyi andırır.
İmam Ali aleyhisselam tavus kuşunun çoğaldığını belirterek bu kuşla ilgili bazı hurafeleri reddediyor ve şöyle devam ediyor. Tavus kur yaparak yürür ve büyük kibirli kuyruğuna ve tüylerine bakar ve bunca ihtişamı ve güzelliği görünce gülmeye başlar ve neşelenir. Ancak birden bacaklarına bakar ve onların çirkinliğinden üzülür ve güya yüksek sesle inleyerek ağlar gibi olur. Tavus kuşunun bacaklarının çirkin ve ince olduğu bilinen bir gerçektir.
Yine tavusun boynunda yeşil renkli ve çok motifli püskür vardır ve boynunun uzunluğu ise enfes bir sürahiyi andırır. Boynunun etrafında siyah bir çarşaf varmış gibidir ve neşeli siyah rengi keskin yeşille karışmış gibi görünür. Kuşun kulağının yanındaki kara rengin üzerinde ince bir çizgi görünüşünü daha da cazip hale getiriyor.
Aslında tavus kuşunun tüylerinde bulunmayan renk hemen hemen yok gibidir. Tavus kuşunun vücudunda yer alan tüylerin bir başka özelliği oldukça parlak olmalarıdır. Tavus kuşunun tüylerinin ilginç olan bir başka özelliği dökülen tüylerin yerine hemen aynısının yeniden çıkmasıdır. Tavus kuşunun tüyleri sürekli dökülür ve sürekli yerine yenileri çıkar. Yaratılış ayetlerinden biri de çeşitli kuşların yaratılmış olmasıdır. Bu kuşlar yeryüzünde her yerde bulunuyorlar.
Neşubelanın mahlukların ve yaratılış düzeni hakkındaki anlatımları oldukça çeşitlidir. Bunlardan bazıları ilahi hikmet ve mahlukların iyidelenmesi ile ilgilidir. İmam Ali Aleyhisselam bu kitapta bazen göklerin ve yeryüzünün genel düzenini gündeme getiriyor. Bazen de tavus veya çekirgeyi veya karınca gibi mahlukları irdeliyor ve derin idraki ve tanım gücüyle insanları bu mahlukları tanımaya ve yararlanmaya davet ediyor.
İmam Ali aleyhisselam şöyle diyor. Yaratılışın ayetlerinden biri de çeşitli kuşların yaratılışıdır. Onların çeşitli yerlerde, ovalarda, vadilerde ve dağlarda yuva yaptıklarına şahit olunca Yüce Allah'ın varlığını hissediyoruz. Bu kuşların dipsiz gökyüzünde kanatlandıklarına baktığımızda ve güzel ötmelerinden neşelendiğimizde, ötmelerinde tevhidin seslendirildiğini hisseder gibi oluruz. Onlar bir zamanlar yoktu ve Allah onları yoktan var etti ve çeşitli şekillere soktu. Endamlarını güçlü mafsallarla birbirine bağladı. Bazılarını ağır yaptı ve böylece havada uçmaktan alıkoydu. Bu kuşlara yeryüzüne yakın yerlerde kanat çırpma öğretti. Gücü sayesinde her bir kuş grubuna ayrı bir renk verdi.
İmam Ali Aleyhisselam yarasanın yaratılışındaki acayip sırları şöyle anlatıyor. Onun yaratılışta harikulade sırları ve ilahlık sanatında güzelliklerinden biri, yarasaların yaratılışında yatan hikmetli ve karmaşık sırlardır. Gün doğduğunda ve her şeyi aydınlattığında onlar gözlerini kapatır ve gece karanlığı her şeyi uykuda daldırdığında onlar gözünü açar. Güneşin aydınlığı yarasaları aydınlığa çıkmaktan alıkoyar ve karanlık yerlerde saklanmalarını sağlar. Zira yarasa parlayan güneşte hareket etmekten acizdir. O zaman yarasa gündüzleri göz kapaklarını kapatır ve geceyi parlayan bir ışık gibi seçer ve karanlıkta rızkını arar. Zira gece karanlığı onun gözlerini kapamaz ve aşırı karanlık onun hareket etmesine de ve çabasına da mani olmaz. Ne zaman sabah olur ve güneş doğar ve kertenkelelerin dar yuvası aydınlanacak olursa, yarasalar göz kapaklarını kapatır ve gece elde ettikleriyle yetinir.
İmam Ali Aleyhisselam açıklamasının devamında yarasaların kanatlarının yaratılışındaki acayip noktalara dikkat çekerek şöyle devam ediyor. Allah-u Teala geceyi yarasalar için gündüz gibi aydınlatarak rızıklarını bulma vesilesi yaptı ve gündüzü ve karanlık gece gibi onların dinlenmesini hazırladı ve etten kanatlarla uçmalarını sağladı. Bu kanatlar kulak memelerimiz gibi tüysüz ve damarsızdır ama sen damarların izlerini görebilirsin.
Allah-u Teala yarasalara iki kanat verdi. Bu kanatlar ne kırılacak kadar ince ne de uçamayacakları kadar ağırdır. Hem de yavruları onlara yapışık haldeyken uçar ve konarlar. Bu yavrular anneleri uçunca uçar ve onlarla yükselirler ve kendileri uçabilecek ve yurunu bulabilecek ve maslahatını teşhis edebilecek kadar büyümedikçe aralarından ayrılmazlar.
Değerli dinleyiciler, Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kelamında yaratılış baharını anlattığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parsuri.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Bi'set öğretilerini sayarak
İslam'da bizzet ışığında İslam'ın marifet silsilesini beyan ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bizzet ve ilahi vahiy, insanlar için hakikatleri aydınlattı. Beşeriyet için gerçekleri aydınlattı. Bu gerçekler öyle ki, eğer insanlar ve çeşitli insan toplulukları bu gerçeklere inanır ve pratikte onlara bağlanırsa, onlara teyyibe hayat yetişecektir. Teyyibe hayat ne demektir? Yani tatlı, faydalı ve arzu edilen bir hayat, temiz bir hayat demektir. Temizliği istenilen olmasındandır, tatlı olmasındandır, insanın mükemmellik yolunda ilerlemesine ve tüm güzelliklerden ve erdemlerden zevk almasına yardımcı olmaktır. Hem dünyada hem ahirette. Bu teyyibe hayattır. Eğer kalpler bu marife, bu gerçeklere aşina olursa ve onlara yönelirse ve onun araçlarına bağlı kalırsa, kesinlikle teyyibe hayat onları bekliyor olacaktır. Şimdi bu gerçeklerin bir kısmı İslami marifet sistemidir. Ki İslami marifetin sistemi, yani İslam'ın varlık ile ilgili görüşü, insan ile ilgili, insanın dünyadaki rolü ile ilgili, Allah'ın kutsal zatı ile ilgili, Kumeyl duasında okuduğumuz Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile ilgili her şeyi doldurmuştur. Veya Recep duasında şöyle diyoruz: onlarla göklerinizi ve yerinizi doldurdunuz. İnsanın dünyada ve ölümden sonraki gidişatı ve benzeri konularda çok mühim gerçeklerdir. Ve bunlar İslami marifetin silsilesi ve İslami marifetin sistemidirler. Bunları insanoğluna öğretiyor ve insanlığı uyarıyor ve uyandırıyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili, bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar, değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Bazı ülkelerin başkanları ayrı ayrı mesajlarla İran Cumhurbaşkanlığı halkını Hicri Şems'i yeni yılın ve Nevruz'un gelişinden dolayı tebrik ettiler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran-Rusya ilişkilerinin doğru yolda olduğunu ve iki ülke arasındaki temasların farklı seviyelerde hız kazandığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a yönelik tüm yasa dışı yaptırımların iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Moskova, pazartesi günü İran, Rusya, Suriye ve Türkiye'nin dörtlü toplantısına ev sahipliği yapacak. Uluslararası Enerji Ajansı İran'ın petrol üretiminin bu yılın ikinci ayında 20 bin varil artarak günde 2 milyon 650 bin varile ulaştığını belirtti. İran Milli Bakır Şirketi'nin genel müdürü İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyada keşfedilen bakır madenleri alanında 5. sırada olduğunu belirtti. İşgal altındaki topraklarda Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin açılmasına direniş gruplarından tepki geldi. Siyonistlerin işgal altındaki Filistin'den kaçışı hızlandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.